Bir roman, bir hikaye.
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş isimli romanını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Uğur Arslanoğlu.
Koli de olmasa Beyaz Diş'in keyfine diyecek yoktu. Kontrollü ve dengeli olmayı öğrenmişti. Yasaların ne olduğunu biliyordu. Ağır başlı, sakin bir hayvan olmuştu. Pek çok şeye karşı hoşgörülü davranıyordu. Tehlike, acı ve ölümle burun buruna gelmiyordu artık. Kendisine daima korku ve dehşet veren o bilinmeyen güç yok olmuştu. Yani hayatı kolay ve rahattı. Kolayca akıp giden bu hayatta ne bir düşman ne de tehlike korkusu rahatsız ediyordu onu. Bilinçli olarak kavrayamamakla birlikte karlara karşı bir özlem uyandı içinde. Eğer hissettiklerini kelimelere dökebilseydi, "Bu ne bitmez tükenmez bir yaz mevsimi böyle," diyecekti. Fakat karın yokluğunu ancak bilinçaltında belli belirsiz bir şekilde duyabiliyordu. Özellikle yaz güneşinin sıcaklığında bunaldığı zamanlar, kuzey ülkesine karşı bir türlü anlam veremediği bir özlem duyuyor, onu sürekli huzursuz eden bu özlemin tesiriyle tüm benliği allak bullak oluyordu. Beyaz Diş hiçbir zaman gösteriş yapmazdı. Başını efendisinin koltuk altına sokmak ve sevgi dolu hırıltısına dokunaklı bir hava katmak dışında sevgisini hiçbir şekilde belli etmiyordu. En nefret ettiği şey kendisine gülünmesiydi. Kahkaha onu çileden çıkarıyor, büyük bir öfkeye kapılmasına neden oluyordu. Gel gelelim, dostça bir havayla takılarak kendisine gülen sevgili efendisine kızmak şöyle dursun, ne yapacağını şaşırıp aval aval bakıyordu. Böyle anlarda yüreğinde o eski öfkenin yeniden kabardığını ve efendisine beslediği sevgiyle çatıştığını, sonunda sevginin ağır bastığını duyuyordu. Kızmak elinden gelmiyordu. Ama bir şeyler yapması gerektiğini hissediyordu. O zaman kendini beğenen bir havayla kasılıp kabardı. Bunu gören efendisi güldü. O kabardıkça efendisi kahkahayı basıyordu. Beyaz Diş baktı ki olacak gibi değil. Sonunda kurumsatmaktan vazgeçti. Çeneleri yavaşça açıldı. Dili hafifçe dışarı çıktı. Ve gözlerinde neşeyle karışık, sevgi dolu bir anlam belirdi. Gülmeyi o da öğrenmişti artık. Aynı şekilde efendisiyle sıçrayıp oynamayı, yere düşüp yuvarlanmayı ve bunun gibi daha pek çok şakaya katlanmayı öğrendi. Böyle zamanlarda sözüm ona öfkelenmiş gibi görünüyor, tüylerini kabartıp vahşi bir şekilde hırlıyor, gerçekten kızıp ısıracakmış gibi yaparak diş atıyordu. Ama hiçbir zaman kontrolünü kaybetmiyordu. Bile bile pençesini ıskalayarak efendisinin canını yakmamaya özen gösteriyordu. Tokat, pençe ve hırıltılar hızlanıp doruğa ulaşınca ansızın ayağa sıçrayıp bir iki adım uzaklaşıyor, birbirlerine bakışıyorlardı. İşte o zaman tıpkı fırtınalı bir denizin üzerinde güneşin birdenbire doğuşu gibi gülüşmeye başlıyorlardı. Derken efendisi kollarını Beyaz Diş'in boynuna ve omuzlarına doluyor, Beyaz Diş de sesindeki o dokunaklı ezgiyle hırıldanarak sevgisini dile getiriyordu. Efendisinden başka hiç kimsenin kendisiyle bu şekilde oynamasına asla izin vermiyordu. Biri çıkıp da onunla oynamaya kalkışacak oldu mu hiç yüz vermiyor, kendisiyle şaka edilemeyeceğini göstermek için öfkeyle hırlayıp tüylerini kabartarak karşısındakini uyarıyordu. Evet, efendisiyle şakalaşıp oynuyor ama ona bu hakkı tanıyordu. Ama bu asla sağda solda sevilmesini, herkesin oyuncağı olmasını gerektirmezdi. Tüm içtenliğiyle bir tek efendisini seviyordu o. Bu nedenle de sevgisinin değerini asla ayağa düşürmek istemiyordu. Efendisi sık sık at gezintisine çıkıyordu. Bu gezintilerde ona eşlik etmek beyaz dişin en mühim görevlerindendi. Kuzeydeyken insanoğluna olan bağlılığını kızak çekerek kanıtlamıştı. Oysa güneyde ne kızak vardı ne de sırtlarında yük taşıyan köpekler. Bu sebeple burada bağlılığını efendisinin atının yanında koşarak gösteriyordu. Gün boyu süren en uzun gezintilerde bile beyaz diş hiç yorulmuyordu. Tam bir kurda yakışır şekilde kendini hiç zorlamadan kayarcasına yavaş yavaş ilerliyor, 50 mil yol aldıktan sonra bile neşeli bir kıvraklıkla atın önüne geçiyordu. Bu gezintiler sırasında beyaz diş duygularını dile getirmenin yeni bir yolunu daha öğrendi. Bu yeni anlatım yolu havlamaktı. Beyaz diş ömrü boyunca topu topu iki kez havladı. İlk defa havladığında efendisi kendisinin inmesine gerek kalmadan atına bahçe kapısını açıp kapatmayı öğretiyordu. Efendisi kapıyı kapatması için atını tekrar tekrar kapının yanına getirdi. Ama hayvan her seferinde ürküp geri kaçtı. At şahlandığında efendisi mahmuz vuruyor, hayvanın ön ayaklarını yere basarak arka ayaklarıyla kapıyı tekmelemeye zorluyordu. Beyaz diş bütün bu olanları gittikçe artan bir kuşkuyla izliyordu. Sonunda kendini daha fazla tutamayarak atın önüne dikilip gözdağı verircesine vahşice havladı. O günden sonra efendisinin desteğiyle ama hep başarısız olan sayısız havlama girişiminde bulundu. Bunu yalnız bir kez, o da efendisinin yokluğu sırasında başardı. O gün efendisi çayırda dört nala koştururken atın ayaklarının dibinden ansızın bir tavşan fırlayınca hayvan şaşkınlıktan tökezleyerek yere devrildi. Bu arada efendisinin de bacağı kırılmıştı. Bunu gören beyaz diş kudurmuşçasına atın gırtlağına saldırdı ama son anda efendisinin emriyle kendine geldi. Bacağının kırıldığını gören efendisi beyaz dişe "Hadi eve, eve dön" diye emretti. Beyaz diş efendisini yalnız bırakmak istemedi. Genç adamın aklına bir not yazıp onunla göndermek geldi ama ceplerinde boşu boşuna kağıt kalem aradı. Bunun üzerine beyaz dişe eve gitmesi için tekrar emretti. Hayvan düşünceli düşünceli kendisine baktıktan sonra bir iki adım atıp koşacak oldu. Ama dönüp yine yanına geldi ve acıklı bir ses çıkardı. Efendisi nazik fakat ciddi bir havayla konuşmaya başladı. Beyaz diş kulaklarını dikmiş can kulağıyla dinliyordu. "Hadi aslanım, beni dinle de eve koş. Eve gidip başıma gelenleri anlat. Eve git kurt, hadi eve git." Beyaz diş evin ne demek olduğunu biliyordu. Öbür sözleri anlamamıştı gerçi ama eve gitmesinin istendiğini kavramıştı. Geri döndü ve isteksizce koşmaya başladı. Sonra tereddüt içinde durup omzunun üstünden geriye baktı. "Eve git diyorum sana!" Daha sert bir sesle tekrarlanan bu emri duyunca boyun eğdi. Beyaz diş üstü başı toz içinde, soluk soluğa eve geldiğinde bütün aile verandada akşam serinliğinde oturuyordu. Whedon'ın annesi, "Whedon geliyor" diye haber verdi. Çocuklar sevinç içinde bağırarak beyaz dişi karşılamaya koştular. Hayvan onlardan kaçarak verandanın kenarına koştu ama çocuklar koltukla veranda korkulukları arasında yolunu kestiler. Beyaz diş hırlayarak ellerinden kurtulmaya çalıştı. Anneleri endişeyle onlara bakarken, "Doğrusunu isterseniz çocukların yanında olduğu zaman içim içimi yiyor. Allah göstermesin, bir gün hiç beklenmedik bir anda üstlerine atılmasından korkuyorum" dedi. Beyaz diş vahşice hırlayıp çocukları yere devirerek sıkıştırıldığı köşeden kurtuldu. Anneleri çocukları yanına çağırıp beyaz dişe ilişmemelerini tembih etti. Yargıç Scott, "Ne de olsa kurt kurttur, güvenmeye gelmez hiç" dedi. Ağabeyinin yokluğu sırasında beyaz dişi savunmayı üzerine alan Beth hemen söze karışarak "İyi ama safkan bir kurt değil ki o" dedi. Yargıç Scott, "Whedon'ın dediğine kulak asma sen" diye cevapladı. "Whedon'a bakarsan hayvanda az da olsa köpek kanı varmış. Gerçekten böyle olduğunu nereden biliyor? Hem sonra dış görünüşü..." Adam sözünü bitiremedi. Beyaz diş vahşice hırlayarak karşısına dikildi. Yargıç Scott, "Git öteye, yat yere" diye emretti. Bu defa beyaz diş sevgili efendisinin karısına döndü. Hayvan kadının eteğini dişleriyle yakalayıp yırtarcasına asılınca kadın yaygarayı bastı. Şimdi bütün dikkatler beyaz dişin üzerine toplanmıştı. Hırlamayı kesip kafasını kaldırdı, gözlerini onlara dikti. Boğazında düğümlenen sesi çıkarabilmek için tepeden tırnağa sarsılıyor, onca çabasına karşın derdini bir türlü anlatamıyordu. Whedon'ın annesi, "Allah vere de kudurmuş olmasa," dedi. Whedon'a söyleye söyleye dilimde tüy bitti. "Kaç kere dedim kuzeyin soğuğuna alışmış bir hayvana buranın sıcağı iyi gelmez diye. Korktuğum başıma geldi işte." Beth, "Bana kalırsa bu hayvan bir şeyler söylemek istiyor," dedi. Tam o sırada hayvanın dili çözüldü ve bir havlama sesi koptu. Whedon'ın karısı gözüyle görmüşçesine kendinden emin bir havayla, "Whedon'ın başına bir kaza gelmiş," dedi. Herkes ayağa fırladı. Beyaz diş merdivenlerden aşağı koştu ve kendisini izlemeleri için dönüp sık sık arkasına bakıyordu. Hayatında ikinci ve son kez havlamış, derdini anlatmıştı. Bu olaydan sonra tüm Sierra Vista halkının gönlünü fethetti. Hatta kolunu parçaladığı seyis bile beyaz diş için "kurt da olsa akıllı bir hayvan," diyordu. Yargıç Scott'a gelince o hala eski düşüncesinde inat ediyor, ansiklopediler, bilimsel kitaplar karıştırarak bir takım sayısal veriler ve bilgilerle bu görüşünü kanıtlamaya çalışıyordu. Güneşin eksik olmadığı Santa Clara Vadisi'nde zaman gelip geçiyordu. Derken günler kısaldı. Beyaz diş güneydeki ikinci kışına başlarken garip bir şey keşfetmişti. Colin'in dişleri nedense eskisi gibi keskin gelmiyordu ona. Kendisiyle dolaşırken canını yakmıyor, sanki oyun oynarmış gibi cilve yapıyordu. Bu dişi köpeğin bir zamanlar dünyayı ona zindan ettiğini unutmuş gitmişti. Colin çevresinde dört dönüp cilveli cilveli fink atarken o da eşlik etmeye başladı. Oyuna katılırken bazen kendisini gülünç duruma düşürdüğü bile oluyordu. Bir gün Collie onu baştan çıkarıp evin arkasındaki çayırlığa, oradan da ormanın içlerine sürükledi. Halbuki beyaz diş o gün öğleden sonra at gezintisine çıkacağını biliyordu. Sırtına eğer vurulan at kapıda hazır bekliyordu. Beyaz diş tereddüt etti. Benliğinin derinliklerinde öğrendiği yasalardan, kendisini yoğuran adetlerden, hatta efendisine duyduğu sevgiden daha ağır basan güçlü bir duygu vardı. Bu kararsızlık anında Koli yanına gelip yeniden sırnaştı ve yine koşmaya başladı. Bunun üzerine beyaz diş döndü ve bu güzel dişinin peşine takıldı. O gün efendisi at gezintisine yalnız başına çıktı. Beyaz diş ise tıpkı yıllar önce kuzeyin ıssız ormanlarında tek gözün annesi Kişe'nin ardı sıra koştuğu gibi Koli'nin yanında koşuyordu.
Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş adlı romanını okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bir roman, bir hikaye.